Diyetler işe yaramıyor mu? Yani burada önce bir işe yaramak neden onu tanımlamamız lazım. Yani sizler için, yani diyetisyenler için değil, daha çok diyete başlayacak kişiler için işe yaramak şunu ifade ediyor. Zayıflamak. Tahtaya çıktığında gördüğü sayının daha küçük olması, bir elbisenin içine girmesi, düğününde zayıf olması, yaz sezonunu fit atlatması gibi anlamlar ifade ediyor. Ama aslında bir diyetin başarısı buna bağlı değildir. Bu çok ufak bir başarı kıstası. Bir diyetisyen için, bir profesyonel için bir diyetin işe yarıyor olması şunu ifade eder. Karşısındakine, danışanına, hastasına sağlıklı beslenme davranışlarını, beslenme okuryazarlığını, beslenme bilincini kalıcı olarak kazandırabilmek. Diyete bu açıdan bakmak lazım. Siz de diyete başlayacaksanız önce bir amacınızı diyetisyeninizle konuşmanız ve tartışmanız gerekiyor. Yani 3-5 kilo verip diyeti bırakacaksanız sizin için belki başarılı olabilir ama sonucu iyi olmayacak. Ama asıl önemli olanın kalıcı davranışlara odaklanmak olduğunu bilmeniz lazım. Yani peki nasıl bir diyet yapmak lazım o zaman? Neye odaklanmak lazım? Şimdi okuduklarımız, dinlediklerimiz, izlediklerimiz çok kafamızı karıştırıyor değil mi? Yani sağlıklı bir diyetin birçok bileşeni var. İşte düşük şekerli olacak, glisemik indeksi düşük olacak, doymuş yağı az olacak, tuzu az olacak, posası bol olacak, enerji yoğunluğu düşük olacak, meyve, sebze, baklagil ve tam tahıldan zengin olacak, hayvansal kaynaklardan sınırlı olacak, işlenmiş gıdalardan da az tüketmemiz gerekecek. Bir de günümüz eğilimlerini düşününce temiz olacak, yani çevreci olacak, belki bitkisel, vegan, vejetaryen olacak derken çok karma karışık bir diyet kalıbı çıkıyor ortaya. Yani. Ama bundan korkmamıza gerek yok. Çünkü siz bir diyet yapmaya başladığınızda, gerçekten bir profesyonelden diyet yardımı aldığınızda uyguladığınız diyet aslında bu kriterlerin neredeyse tamamını sağlıyor olacak. Böyle şeyleri hiç düşünüp kafamızı karıştırmaya gerek yok. Kendiliğinden bu kriterlere çek atmış olacağız. Mesele bu kriterlerin veya bu diyetin, bu diyet bilincinin kalıcı hale gelmesinde. Şimdi birçok diyet var. Mesela US News Reports diye bir dijital medya servisi var. Bu Amerika'da ünlü bir gazete, böyle aylık 40 milyon gibi bir ziyaretçileri varmış web sitelerinin. İşte üniversite listeleri falan yapıyor, böyle referans alınan bir oluşum yani. Burada siz de girin bakın, birçok kişiye böyle farklı konularda tavsiyeler, listeler veren de bir web sitesi aynı zamanda içerik olarak. En iyi diyetler, en kaliteli diyetler ve en kalitesiz diyetler diye listeleri de var. Yani böyle uzmanlara falan soruyorlar, üniversite çalışanlara gibi. Listede en kaliteli diyetler olarak şunlar var. Şimdi bir Akdeniz diyeti, tabii ki artık yani bu tartışılmıyor şu anda. 2 DASH diyeti, 3 Flexitarian diyet, 4 MIND diyeti, yani oldukça makul. Ama mesela vejetaryen diyet kendine 9. sırada yer bulmuş burada yani. Birçok adını sanını duymadığımız diyet planları da var buralarda. 39 diyet arasında en aşağıya indiğimde şunu görüyorum. En kalitesiz diyetler hangileri? Paleo diyet, ketojenik diyet, çiğ besin diyeti, Atkins diyeti, Dukan diyeti ve GAPS diyeti. Yani bu liste benim için oldukça makul oldu bu listeyi gördüğüm zaman. Yani çünkü insanların bu sonda yer alan en kalitesiz diyet leri nasıl kutsadığını, bunların üstünden nasıl para kazandığını, nasıl insanlara bunu zorla dayattıklarını düşününce yani aslında çok büyük bir bilgi karmaşasının içindeyiz. Şimdi bu aşamada şunları ele almaya çalışacağız. Yani bir diyet ne zaman işe yaramaz olur? Bir diyet nasıl işe yarar hale getirilir? Böyle diyete daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışacağız. Öncelikle seslenmek istediğim bir iki grup var. Bunlardan birincisi sürekli diyet yapanlar, geçici, her sene tekrarlayan, başlayıp bırakılan bir grup var biliyoruz ki. Aslında bununla ilgili bilmemiz gereken şey, bu sürekli geçici diyetlerin sonuçlarının düşündüğümüzden daha kötü olabileceği. Yani her sene diyete baştan başlıyorsanız, bir elbise için, bir bikini için sürekli diyete giriyorsanız, uzun vadede bunun sonuçları sıkıntılı olabilir. Yani sürekli ağırlık kazanıp kaybetme ve diyet döngüsüne girmeye literatürde işte yo-yo diyet, yo-yo efekt gibi bir tanım veriliyor. Böyle bir kilo döngüsünde olan kişilerin aslında obez olmaya daha yatkın olduğu, bu kişilerde yeme bozukluklarının gelişebileceği ve mental sağlıkta bozulmalar meydana gelebileceği çeşitli çalışmalarda gösterilmiş. Yine bu döngü normal kilolu da olsanız insülin ve glukoz yanıtlarınızı bozabiliyor. Yani kan şekeriyle ilgili parametrelerinizi olumsuz etkileyip insülin direnci gelişimine sebep olabiliyor. Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler riski arttırabileceğine dair veriler de var. Ama tabii çalışmaların sonuçları çelişkili ve bu etki düşündüğümüzden az da olabilir, fazla da olabilir. Yani şu elimizdeki verilerle felaket tellallığı yapmamıza gerek yok ama sürekli bir diyet döngüsüne girmemekte fayda var gibi duruyor. Bir başladığım işe hakkını vermek lazım. Ama bununla beraber şöyle kanıtlar da var. Yani hiçbir şey yapmamaktansa yine de bir diyeti yapmış olmak, biraz zayıflamış olmak günün sonunda daha faydalı olabilir. Seslenmek istediğim bir diğer grup, ya abi 2 kilom kaldı ya, onu da bir versem rahatlayacağım grubu. Şimdi bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var. Şöyle söylüyor çalışmalar. Zayıf olduğu halde kilo vermeye uğraşan kişilerde diyeti bıraktıktan sonraki yağ kazanımı şişman ve obezlere kıyasla daha fazla olabiliyor. Yani arkadaşlar herhalde o kalan 2-3 kiloya çok kafaya takmasak daha iyi olacak. Yani mesela obezitesi olan bir kişi kilo verdi, siz kilo verdiniz. Diyeti bıraktıktan sonra siz obez kişiden daha fazla kilo alacaksınız diyor çalışma. Alabilirsiniz yani, böyle bir ihtimal var diyor. Yani zayıf olduğunuz halde zayıflamaya uğraşmak size daha fazla kilo olarak geri dönebilir. Şimdi bu gruplara neden seslendim? Bunlara neden bahsettim? Çünkü bana göre diyetlerin işe yaramamasının en büyük sebeplerinden birisi diyetin ciddiye alınmaması. Çünkü bir kere diyet nedir onu bilmiyoruz. Neden diyet yaptığımızı zaten bilmiyoruz. İşte ne bileyim, doktora gidiyoruz, kilo vereceksin diyor veya kafamızdan yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir curcunanın içinde buluyoruz kendimizi. Biraz önce bahsettiğim bu beklenmeyen olumsuz durumlardan kimsenin haberi yok. Yani bir ciddiyetsizlik, bir laubalilik var ortada. Bu benim çok sinirimi bozuyor. İşte bu bilgisizlik ve işe yaramayan bir döngü sürekli tekrarlanıyor. Bu kısa vadede bazı sonuçlar almamıza sebep oluyor. Evet, belki zayıflıyoruz ama uzun vadede başarısızlıkla sonuçlanma olasılığını arttırıyor işin. Çünkü diyet yaparken başarısız olan bazı kişiler böyle kendisinde kendi hayatını kontrol edememe, işte özgüvensiz olma, suçlayıcı olma, kaygı edinme gibi bazı olumsuz ruh hallerine bürünebiliyorlar. Yani bu olayı bilinçsiz yapmamak lazım. Bir profesyonelden yardım almak lazım. Biraz daha motive olmak lazım. Biraz daha bilinçli hareket etmek lazım. Her denilene inanmamak lazım. Bu da şuraya çıkıyor yani. Aslında olay kağıtta değil. Yani bir diyet kağıdına bağımlı kalarak her şeyi çözemezsiniz. Yani olay o diyet kağıdı olsa, emin olun bütün diyetisyenler size 150-200 farklı çeşit diyet yazarlar. İnternet zaten diyet dolu yani. Hazır liste dolu. Onu uygulayın o zaman yani. Olay o kağıdın getirdiği süreci ciddiye almak. Ha tabii burada yani tek suçlu siz de olmayabilirsiniz. Yani diyetisyeniz sizi bir kağıda muhtaç ediyor olabilir. Çok sizinle ilgilenmiyor olabilir. Yani böyle profesyonellere denk gelindiğinde başka birine yönlendirmekte kendinize çok büyük bir fayda var. Yani belki farkında değilsiniz ama diyet yaparken diyetin işe yaramama sebeplerinden birisi de diyeti manipüle ediyor olmanız. Bu da bahsettiğim ciddiyetsizliğin bir sonucu hakkında. Çünkü bilmiyoruz ya neyin ne olduğunu. Yani mesela gittiniz, tamam, seanstan çıktınız, kağıtları elinizde, diyetinizle konuştunuz, motive oldunuz falan. Bundan sonra yapmanız gereken ilk şey size verilen talimatlara uymak olur. Yani ne demek istiyorum? Baktınız şöyle bir kağıda, aklınıza şöyle bir fikir geldi, ampuller yandı. Ya abi, yani ben burada yazandan daha az yersem demek ki daha çok kilo veririm. Yemeyeyim lan o zaman. Kahvaltıyı da atlayayım, akşama da atlayayım falan. Böyle yaklaşım gösteren insanlar oluyor. Ama abi o zaman yani direkt aç kalsaydınız yine başa dönüyoruz yani. Neden bir diyetisyene gitmeye ihtiyaç duydunuz? Yani diyetisyen size hayatınızı idame ettirebileceğiniz en düşük kaloriden bir liste vermeyi bilmiyor muydu? Yani tabii ki biliyordu. Onların orada yazmasının bir sebebi var. Diyetisyeniniz sizi bir tanımak istiyor. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, nasıl bir düzende hayatınızı devam ettiriyorsunuz beslenme bakımından. Yani 1-2 hafta sonra, belki 1 ay sonra diyetinizde neyi değiştirmeye karar vereceğiz? Bunların takibi önemli. Bir taraftan da ne yediğinizi, ne içtiğinizi, ne kadar yiyip içtiğinizi ölçmüş oluyorlar. Yani diyetisyen kendisine bir tepki geliştirmeye çalışıyor. Yani bugün kılavuzların önerdiği de bu. Yani daha yavaş, daha kademeli, uzun vadeli sürekli ağırlık kaybını hedeflemek. Bunu yaparken de beslenmenize dair kalıcı davranışlar edinmek. Bir anda kendinizi kısıtlayıp olayı çözmek değil. Çünkü çözülmüyor. Tersine manipülasyon yapan da var. Yani bunları da duyuyoruz yani. Ya hocam bu listede bir sürü şey yazıyor. Sabah ye, akşam ye, arada ye falan. Ben zaten kahvaltıda yapmıyordum. Böyle çok oldu. Ben bunları yiyerek zayıflayamam falan. Makarna var burada bir kere falan diye. Çok çıkışan kişiler de oluyor. Yani bu da çok doğru değil. Çünkü zayıflanıyor. Sevgili diyetçiler, diyet guruları zayıflanıyor yani, bu kadar ön yargılı olmayın. Ön yargı demişken şundan da bahsetmemiz lazım ki artık bu diyet kalıplarını biraz kırmamız gerekiyor. Yani diyet bir bedel ödemek anlamındaki diyet anlamından çoktan çıktı. Bu kelime çoktan anlamını değiştirdi bizim literatürde. Yani ya of diyetteyim, açım, aç kaldım, çok zor, her şey çok kötü, lanet olsun falan. Yani bu olaylar çoktan bitti, yapmayın. Yani biraz daha ılımlı olmakta, olayı benimsemekte yani siz de çok büyük fayda göreceksiniz. Yani spor için de aynı durum geçerli. Yani mesela diyete başlıyorsunuz, aç kalmanıza gerek yok, böyle hurra her şeyi kesip atmanıza gerek yok diyorum ya. Siz sporda da böyle. Yani spora başladığınızda size insanlar salona gidin, ağırlıklar kaldırın, crossover'lar yapın falan, böyle bir şeyler yok. Hani ufak ufak bir şeyleri hayatına sokmaya çalışacaksın. Olay budur. Ama işte insanlar böyle daha büyük şeyler yapmaya çabalıyorlar. Muhtemelen daha etkili olacağını düşündükleri için, ama hani bu kalıpları kırmamızda çok büyük fayda var. Yani en kötüsünü, en büyüğünü hemen düşünmememiz gerekiyor kısaca. Ve bana göre bugün diyetlerin başarısız olmasının en büyük sebeplerinden birisi, işte hep diyorum ya, kademeli, yavaş, benimsemek falan. Bu yani. Hız çağında yaşıyor olmamız. Yani videoları 1.25'te, 1.30'da izliyoruz, sarıyoruz. Daha bir içerik izlerken öbür videoyu arıyoruz. Film olsun, dizi olsun, onu izledim mi, bunu okudum mu falan. Yani bu diyet tarzı bu kadar hızlı değişmedi yani. Bu hıza uyum sağlamış değiliz. Yani biraz çağ dışı gibi duruyor ne yazık ki. İşte bu yavaş ve emek isteyen bir süreç. Sürekli tekrarladığım gibi. Herkesin tercih etmek isteyeceği bir yol değil. Yapabileceği bir şey değil ki, bunu çok anlıyorum yani. Diyetinizin daha fazla verimli olması için size özel olduğundan emin olmanız lazım. Yani diyetisyeninizle oturup tartışırken, konuşurken sadece böyle onun dediklerini dinlemenize gerek yok. Yani biraz da siz söz sahibi olun. Yani kahvaltıyı kaçta yapıyorsun? Orada yazanlar sana uygun mu? Normalde ne yiyorsun, ne içiyorsun? İşte adapte edilebilecek bir şey var mı? Öğlen yemekhanede nasıl yemekler çıkıyor? Kaç öğün beslensen rahat edersin? Sizin tarzınızda hepsini diyetisyeninize anlatmanız lazım ki diyetiniz daha özel bir hale gelsin ve sizin için maksimum faydayı versin. Hani merak ettiklerinizi sorun. Hocam yani neden bunu yememem gerekiyor? Neden böyle pişirmemem gerekiyor? Hani bu paketli gıdaların olayı ne? Yani hani bu bir reçete değil. Böyle ezbere bir yaklaşım gibi olmuyor diyet işi. Yani biraz konuşmakta, çekinmemekte fayda var. Sizin için nasıl daha kolay olacaksa, tabii diyetisyenin dediklerine de güvenerek öyle olmasına çalışmak gerekiyor. Unutmayın yani siz bir ceza için, cezalandırılmak için orada değilsiniz. Daha iyi bir şeye ulaşmak için oradasınız ve bu işbirliği gerektiriyor. Bir de ben kendi adıma küçük değişikliklerin işe yaradığına inanıyorum. Yani insanlar artık böyle şeyler duymak istemiyorlar. Hani işte porsiyonlarını ufaltmayı dene, tabağını küçültmeyi dene, işte ne bileyim çaydan şekeri kes, şekersiz kahve iç falan. Hani bunlar çok küçük adımlar ama bunlar hayatınızda gerçekten kalıcı hale gelebilecek şeyler. Yani bir zaman sonra abi ben şekersiz çay içemem der. Ya şekerli çayı nasıl içiyorsunuz ya? Tadı şerbet gibi, çok kolay geliyorsunuz. Yani gerçekten bu küçük adımlar kalıcı değişiklikler edinmenin en iyi yolları. Siz kendinizi tanıyıp böyle değişiklikleri hayatınızda adapte ederek diyetinizin verimini arttırabilirsiniz. Daha büyük fayda sağlayabilirsiniz. Yani bunları bir şekilde hayatımıza yerleştirmeye çalışacağız abi. Kalıcı değişiklikle edinirken aklımız hep tartıda olmayacak. Hani diyeti bozmak diye bir kavram var ya. Hani öyle bir şey yok. Diyet bozulmaz yani. Bir öğünde bir şey yedin. Ne oldu yani abi? O diyeti belki aylarca yapacaksın. O aylarcanın belki o 500'de biri falan o öğün yani. Bir şekilde toparlarsın. Bir yolu bulunur. Yani bu kadar katı olmamıza gerek yok. Ne yaptığımızın farkında ve bilincinde olduğumuz sürece bir şekil onu tolere ederiz. Yani hepimiz insanız. Başlangıçta tabii ki çok zor gelebilir. Çok aç hissedebilirsiniz. Duygusal olarak kötü hissedebilirsiniz. Yani halsizlik falan olabilir. Ama bunların hepsi geçici şeyler. Peki bu işi yaparken kendimize bir hedef koymak önemli mi? Yani ben 48 kilo olacağım ya demek önemli mi? Yani bu beklentiler bazen gerçekçi olmayabiliyor. Yani ideal kilonuz 48'in çok daha üzerinde olabilir. Gerçekçi olmayan hedefler koyunca ulaşması daha da zor olacak. Bunu aklınızda bulundurmak lazım ve sürecimizi baltalayabilir durum. Yani bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var işte. Mesela erkekler kendilerine daha gerçekçi hedefler koyuyorlarmış mesela. Daha başarılılarmış bu konuda. Yani kadınlar ideal kilolarının olması gerekenden çok daha düşük olduğunu düşünüyorlarmış. Hani gerçekçi bir hedef koymak evet önemli olabilir ama gerçeklerde işte insanı her zaman tatmin etmeyebiliyor. Yani mesela gerçekçi hedefler koymamanın bu optimistliğin de işe yaradığını gösteren veriler de var öte taraftan. Yani kişiye ekstra motivasyon da sağlayabiliyor. Biraz çelişkili bir durum. Kişiden kişiye değişebilir. Yani ben kendi adıma hedeflere çok takılmıyorum. Yani bir kilo hedefi koymak bana çok mantıklı gelmiyor ama danışanı tanıyıp buna danışanla karar vermek ama bunu çok fazla uç olmayacak şekilde sınırlandırmak bana daha mantıklı geliyor. Seslenmek istediğim son bir grup daha var. O da diyetisyenlerin yakın arkadaşları. Arkadaşlar, benim kafamda evirip çevirdiğim şöyle bir söz var. Hatır için yazılan diyet zayıflatmaz. O göbek öyle gitmez. Ne kadar yakın arkadaşınız da olsa böyle büyük süre ve emek isteyen bir süreç bu diyetin hazırlanması. Siz belki öyle görmüyor olabilirsiniz ama yani böyle iki laf arasına sıkıştırılarak, hatır gönül yapılarak çözülecek bir olay değil bu. Eminim ki her meslektaşımın böyle bir hatta birkaç travması vardır yani. Kıramıyorsunuz başta adam. İşte yakın arkadaşınız, akrabanız, eşiniz, dostunuz. Para da alamıyorsunuz. Sizi uğraştırıyor yani. Hadi bana bir kağıt var, hadi bana bir diyet var falan. Yapmıyor sonra. İşte kağıdı kaybediyor, dünyadan haber yok falan. Hani diyeti ciddiye almamaktan bahsettik yani böyle seni de ciddiye almıyor adam. Bu gerçekten insana çok kötü hissettiren bir şey, kırıcı bir şey yani. Sonuçta burada bir meslek icra ediliyor. Yıllarca emek vermiş insanlar. Para kazanmaya çalışıyorlar ki durum zaten belli, koşullar zaten belli. Yani bir emeği bedavaya istemek, böylesini istemek hiç hoş değil. Yani bedavaya köfte yok. Hepimiz profesyonel olmak durumundayız. Bu kadar gıcıklık yaptıktan sonra bölümü burada bitirmek istiyorum. Çünkü bunu bir giriş bölümü olarak, ilk kısım olarak çekmeye karar verdim bu konuyu. Yani diyetler işe yaramıyor mu konusunu. Ya bu söylediklerim de kafadan uydurma şeyler değil, birçok kanıtlara dayalı. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum. İkinci bölümde ise çok daha eğlenceli ve çok daha güzel kısma geçiyor olacağız. Bu ne? Kilo vermek neden bu kadar zor? Kiloyu verip neden geri alıyoruz? Biraz daha işin fizyolojisine ineceğiz. Bunun sebepleri neler? Hiç başarılı bir diyet yok mu yani? Ne yaparsak yapalım olmayacak mı? Biraz bunlara değineceğiz. Yani bu kilo vermeyi başaranlar ki bunlardan konuşacağız biraz. Var mı böyle kişiler? Nerelerdeler? Hiç haberimiz yok mu? Biraz bunlardan konuşacağız. Kiloyu tekrar kazanmamak için ne yapabiliriz? Çalışmalar bize neler söylüyor gibi. İkinci bölümüyle devam edeceğiz podcast'imize. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok gıcıklık yaptıysam affola.